Ayrım 32.
Durmadan daha fazla güç ve daha fazla para kazanmanın anlamı nedir? Başarı merdiveninde ne kadar yükseklere tırmandığımı göstermek mi sadece? Çılgınlık bu. Arkadaşlarım da böyle söylüyorlar. Bu kadar çok çalışmak doğru değil. Ama bunu değiştirmek elimizden gelmiyor. Kabulleniyor ve oyuna katılıyoruz. Hafta sonlarını çalışarak geçiriyoruz çünkü vakti her zaman dar olan müşterilerin nefesini ensemizde hissediyoruz. İşsizleri düşündüğünde her şey daha da anlamsız görünüyor. Durumlarını yürek burkucu bulduğu bu insanlar yüzünden suçluluk çekiyor. Belki işimizi onlarla paylaşmak daha doğru olurdu. Daha düşük maaşlara razı olarak, daha az çalışarak ve daha makul bir hayat yaşayarak. Ama pratikte bunu gerçekleştirmenin yolu ne olabilir? İş yerindeki tek enerjik insan Carolyn değil. Gençlerin çoğu birkaç sene içinde yükselmeye başlıyorlar. Ama Carolyn onların hırslarını paylaşmıyor. Kendisi için hedeflediği parlak bir kariyer değil. Okulu bitirdiğimde ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Bugün geldiğim yere gelebilmiş olmayı bir başarı sayıyorum. Yöneticilikte gözüm yok. Bunun için gereken eğitime sahip değilim. En iyi üniversitelerden birini bitirmiş olsaydım eğitimimin hakkını vermek isterdim. Öyle olmadığına göre bulunduğum yerden memnunum. Ne yazık ki iş yerinde hoşlandığı tipte insanlarla karşılaşmamış. Mühendisler genellikle ciddiyete eğilimli oluyorlarmış. İnsanı düşünmeye teşvik eden işleri üstlenmekten hoşlanmıyorlarmış. Carolyn bir İngiliz mühendisle birlikte tatile çıkmış. Bu tatil ilişkilerine egzotik bir hava katmış. Ama adam hayal gücünden yoksunmuş. Neredeyse acınası bir hali vardı. Yasak olana karşı o kadar akademik bir yaklaşım içindeydi ki. Carolyn Fransızların daha başına buyruk olduklarını düşünüyor. Yine de tam anlamıyla başına buyruk bir Fransız erkeğiyle karşılaşması mümkün olmamış. Carolyn'in meslektaşlarıyla konuşamadığı bazı konular var. Durmadan dünyayı değiştiremeyeceğinizi söyleyen gerçekçi insanlarla oturup tartışmanın ne anlamı var ki? Carolyn'in hoşlandıkları mühendisler değil, kendilerine zaman bırakan işlerde çalışan, bol bol seyahat eden, birçok konuda konuşabilen, zincirlerini kırmış erkekler. Ama belki ben öyle olmadığım için onlar da beni sıkıcı buluyorlar. İşten eve döndüğünde tamamen değişmek, insanları şaşırtabilmek istiyor. Profesyonel iş yaşamı insanın dünyasını daraltıyor. Okuldayken her kesimden arkadaşlarım vardı. Şimdi sadece üniversite eğitimi almış insanları tanıyorum ve hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Gerçek bir seçme şansınız yok. Sanat ve resim dünyasını hiç mi hiç tanımıyorum. Hayatlarının denetimini ellerine almış, benim gibi düşünen insanlarla tanışmak isterdim. Bir ailem olsun isterdim. Ama doğru yolda ilerlediğimden emin değilim. İnsanlarla ilişkide olmayı seviyorum. Hiçbirimiz yalnız yaşamak için yaratılmadık. Kısacası iletişim beni tamamen doyurmuyor. Carolyn'in bilgisayar ekranının başındaki günlere dönmeyeceği kesin. Öğleleri ve ikindileri deniz kıyısına indiği, hayatın usulca aktığı ama iş olanaklarının kısıtlı olduğu 15 bin nüfuslu Saint-Jean-de-Lozier'di. Taşra şehirlerinin gelişmekte olduğu, büyükçe olanların eskisine göre daha çok fırsat sunduğu doğru. Ama oralarda iş değiştirmek başkentte olduğundan çok daha zor. Carolyn'in yurt dışına gitmesi imkansız. Hiçbir yabancı dili iyi bilmiyor. Amerika ciddi görünmüyor. Çünkü yoksullukla servet arasındaki uçurum çok fazla. Dolayısıyla buna mahkumuz işte. Yine de kendimi öyle hapisteymiş gibi hissetmiyorum. Bu durumda çıkarılabilecek iki sonuç var. Ya Carolyn'in fena sayılmayacak bir hayatı var ve kaçma ihtiyacı pek şiddetli değil, yahut da istediği zaman kaçabilir çünkü onu tutan duvarlar yok. Ama önce nereye gideceğine karar vermesi gerekiyor. Yüzyılı aşkın bir süre önce tarihçi Hippolyte Taine 1828-1893 dünyada 6 çeşit turist bulunduğunu söylemişti. İlki zevk için seyahat edenler, kat ettikleri mesafe arttıkça keyiflenenlerdi. İkincisi ellerinde şehir rehberleriyle yollara düşen ve onu asla ellerinden bırakmayanlardı. Bunlar rehberde tavsiye edilen yerde alabalık yerler ve konaklama ücreti rehberde söylenenden yüksek çıkarsa hınca ile kavga ederler. Üçüncü turist tipi sadece gruplar halinde veya aileleriyle seyahat edenlerdi. Bunlar ne yediği belirsiz yiyeceklerden uzak durur ve seyahati ucuza getirmeye çalışırlardı. Dördüncü grubun tek bir amacı vardı, yemek yemek. Beşinciler avcılardı. Belirli nesneleri kovalayanlar, nadir bitkiler veya antikalar arayanlardı. Ve nihayet bir de dağlara otel odalarının penceresinden bakan, siestalarının tadını çıkaran, bir koltuğa yayılıp gazetelerini okuyan ve sonra da Pireneleri gördüklerini söyleyenler vardı. Bu rutinleri tekrarlamak isteyen turistler kuşkusuz her zaman olacaktır. Ama burada sayılanlardan başka olasılıklar da bulunuyor. Turistler mekanlara ve nesnelere bakmakla yetinebilirler. Ama seyahatin insanları keşfetmek gibi daha ilgi çekici bir anlamı da vardır. Bu zahmetli bir iştir, çaba gerektirir, ödülü ise ziyaretçi ile ev sahibinin birbirlerine dönüştürmesidir. Bu yüzden seyahat etmenin ve yabancılarla tanışmanın ne gibi sonuçlar doğurabileceğini göstermek üzere seyahat sayesinde hayatları değişen binlerce insanın içinden 6 örnek seçtim. 1554'te Marsilya'da doğan ve 14 yaşındayken denize kaçıp 70'ine kadar geri dönmeyen Vincent Le Blanc, hayat sonu olmayan bir yolculuktur demişti. Bilinen bütün kıtaları ziyaret ettikten sonra nihayet Brezilya'da kendine bir eş buldu. Ancak bu, kendi deyimiyle dünyadaki en tahammül edilmez kadınlardan biri çıktı. Turistliğin ötesine geçen bütün seyyahların ortak özelliği beklediklerini veya aradıklarını bulamamaları olmuştur. Yeni bir şeyle karşı karşıya olduğunuzu kavrama yeteneğini kolay kazanılmaz. Çünkü insanların büyük bölümü yalnız görmek istediklerini görürler. Seyahatin bir sanat haline alması için sürprizlerin avantaja dönüştürülmesi gerekmiştir. Çölde seyyahları kandırmak için tuzaklar kuran, açlık ve umutsuzluk içinde ölmelerine neden olan bir sürü tanrı ve cin görürsünüz diye yakınmıştı Le Blanc. Modern bir psikiyatriste sorsanız seyahatin gizli kalmış korkuları yüzeye çıkardığını söylerdi. Bedeviler ise Le Blanc'a korkulardan veya sanrılardan değil cinlerden söz etmişler ve onlara kafa tutarsanız ortadan kaybolduklarını ileri sürmüşlerdi. Gel gelelim, korkularınızdan kurtulmak bir seyahatten bekleyebileceğinizin ancak yarısı olabilir. İkinci yarısı beklenmedik arkadaşlıkların keşfidir. Tüm dinler ruhi açıdan yararlı olduğu gerekçesiyle seyahati desteklemiştir. Devletlerin istikrarlı olarak tam tersine inanmasına, vergilerle ve kırtasiye ile seyahatin önünü kesmeye çalışmasına rağmen. Seyahat kutsal ziyaretler biçimde ortaya çıktı. Seyahat zorunluluğunu en sistematik şekilde kurallaştırmış olan İslam, Mekke'ye hacdan çok daha fazlasını talep etmekteydi. Dinlerinin gereğini özgürce yerine getiremedikleri ülkelerde yaşayan Müslümanlar bu özgürlüğe sahip olacakları yerlere göç, hicret etmeye çağrılıyordu. Bazı yorumlara göre bu çağrı İslam inancının yaygınlaşmasına katkıda bulunacağı gerekçesiyle yoksul ülkelerden daha zengin ülkelere İslam ülkesi olmasa bile göçmek gibi bir vazifeyi de içermekteydi. Kişinin kendi yöresindeki kutsal yerleri, türbe ve mezarları ziyaret etmesi üçüncü bir görevdi. Kadın erkek bütün ezilenler bu ziyaretler sırasında hiç değilse bir anlığına Tanrı'nın nezdinde herkesin eşit olduğunu hissedebilecekti. Bunlardan daha önemsiz olmayan son bir çağrı da bilgiyi aramaya ve dünyanın her yanındaki bilge kişilerden feyz almaya ilişkindi. Ne var ki seyahat pratikte otomatik olarak ruhi inkişafa yol açmamıştır. En azından beklendiği biçimde değil. Bilgi arayışının bazı müminleri bozguncu düşüncelere sevk ettiği yolunda şikayetler ortaya çıkmıştır. Kutsal seyahatler kimi zaman bir kefaret olarak, kimi zaman bir yeniden doğuş olarak, kimi zaman maddecilikten, nefretten veya kıskançlıktan arınma tecrübeleri olarak yaşanmış ama aynı zamanda ticaret ya da kaçakçılık işlerine girerek toplumsal statüyü yükseltme fırsatı da sağlanmıştır. Orta çağın insanları fiziksel olarak da değişime uğratan yavaş ve zahmetli seyahatlerinin hac yolculuğunun birkaç yıl sürdüğü olurdu. Yerini devletin sübvanse ettiği 4 haftalık paket turlar aldıktan sonra hac yolcularının kendilerini uluslararası büyük bir cemaatin bir üyesi olarak hissetmeleri güçleşti. Seyahatin insanların ruhları, zihinleri ve alışkanlıkları üzerinde ne gibi etkileri olduğunu anlamak için kâşiflerin teknik başarılarından, bilinmeyen yerlerin haritalarının çıkarılmasından, bilinmeyen olguların kayda geçirilmesinden daha ötelere bakmak gerekir. Mesela bugün üzerinde 44 ayrı ülkenin kurulu olduğu 117 bin kilometrelik bir mesafeyi kat eden İbni Battuta 1304-1368 seyahat aracılığıyla kendi hayatına ya da başkalarınınkine nasıl bir katkıda bulunmuştu? Babası kadı olan İbni Battuta 21 yaşındayken içimde hissettiğim karşı koyulmaz bir dürtü diye tanımladığı etkiyle kadılık eğitimi almak üzere Mekke'ye gitmişti. Ne var ki sonunda yeniliklere duyduğu merak yüzünden ya da belki sırf dünyaya kafa tutmak için aynı yoldan asla ikinci kere geçmemeye karar verdi. Dünyaya öğrenci olmak için gelmediğini, yeteneğinin daha çok günlük hayatı gözlemlemeye, tevatüre, ayaklı gazetecilik yapmaya, akıllara durgunluk veren görüntü ve adetlerin haberlerini taşımaya, ağızları bir karış açık bırakmaya yönelik olduğunu keşfettiğinde hayatını seyyahlığa adadı. Geleneksel anlamıyla eğitimli biri olmaya kalkışmayışı, kitaplardan uzak durması ve yabancıları etkileme işinde sırf kişiliğine güvenmesi bir çeşit cesaret gösterisiydi. Buna karşılık kardeş ruh sayabileceği birine Hindistan Sultanı Muhammed Tuğluk'a 1325-1351 rastlaması tam 6 yılını aldı. Ülkesinin iç gerçeklerinden çok uzak kültürlere ilgi duyan, Farsça ve Arapça bilen, şiir yazan, hat sanatıyla uğraşan, Yunan felsefesiyle ilgilenen, Hindu bilgelerini kendisiyle tartışmaya davet eden bu egzantrik hayalperest, imparatorluğunun yönetim kademelerine özellikle yabancıları getiriyordu. Zihninde ülke ülke gezmekten kendini alamayan bir sultandı bu. İbn Battuta, Sultan Tuğluk tarafından Delhi'de bir hükümet görevine getirildi. Kendisi için bir cami inşa ettirdi ve şaşalı bir hayat sürmeye başladı. Ama çok geçmeden siyasetin de ona göre olmadığını anladı. Güçlüyseniz, olduğunuzdan daha güçlü görünmek durumundaysanız, İbn Battuta iflata vardırdığı gösterişçiliği yüzünden sonunda kendi kendini tüketti, yollarda kurtuluş yoktu. İbn Battuta yeniden seyahat etmeye başladı. Yollarda varını yoğunu çaldırdı. Birkaç kez haydutların elinde can vermekten kıl payı kurtuldu. Ama hiç tanımadığı insanlardan olağanüstü cömertlik gördü hep. 30 senelik bir ayrılıktan sonra memleketi olan Fas'a döndü. Burada kendisinden hatıratını yazması istendiyse de onunla ilgilenen fazla kimse bulamadı. Ömrünün geri kalan günlerini kah o şehirde kah diğerinde önemsiz bir kadı olarak geçirdi. 22 yaşındayken gerisin geri memleketine dönmüş olsaydı muhtemelen yapacağı gibi. İbn Battuta'nın keşfetmeye niyetli olmadığı bazı şeyler vardı. Pek çok farklı ülkede pek çok kadınla evlenmişti. Bu evliliklerin kimisi sadece birkaç hafta sürmüştü. Arkasında unutulmuş evlatlardan ibaret bir iz bırakarak yeniden yola koyuluncaya kadar. Ama Battuta'nın yenilikleri hazmetme konusunda belirli sınırları vardı. Mali'de Afrikalı bir Müslüman onu kadın arkadaşlarının eşliğinde karşılamıştı. "Biz kadınlarla dostluk etmeyi hoş karşılarız," demişti. "Ayrıca nezaket kurallarının bir parçasıdır bu. Hiç kimse bunda bir kötülük görmez. Bizim kadınlarımız senin ülkendeki kadınlara benzemezler." İbn Battuta evi derhal terk etmiş ve defalarca geri çağrılmasına rağmen dönmeyi katiyen kabul etmemişti. Çin'de geçirdiği kısa süreli bir elçilik dönemi dışında İslam dünyasının dışına hiç adım atmadı. Hanguzo'dayken bile Mısırlı bir ailenin yanında kalmıştı. Ayrıca nereye giderse gitsin bir sufi olduğu için kendini sufi cemiyetlerinin misafirperverliğine teslim etmeyi yeğliyordu. Mekke'ye yaptığı en az 4 hac ziyaretine rağmen maneviyatında bir hareketlenme olmadı. İbn Battuta, Abada'nın bataklık bölgelerinde karşılaştığı sırf balık yiyerek yaşayan sufi bir münzeviden o kadar derin etkilenmişti ki bir an için hayatımın geri kalanını bu şeyhin hizmetinde geçirme düşüncesine kapıldı. Mamafi, alçak gönüllülük İbn Battuta'ya pek hitap eden bir şey değildi. Kendisine sadece 3 somun ekmek, bir parça dana eti ve bir kap yoğurt ikram eden Afrikalı bir kralı hasis ve beyinsiz bularak küçümsemişti. "Ben," demişti kinayeli tavırla, "dünyanın pek çok ülkesini dolaştım ve pek çok kralla karşılaştım. Hali hazırda 4 aydır ülkenizde bulunuyorum. Ne bir hoş geldin hediyesi aldım ne de bir şey. Diğer sultanların önünden sizden ne şekilde söz etmemi bekliyorsunuz?" Seyahatin İbn Battuta'ya katkısı sağlam ve ömür boyu sürecek bir meslek hayatına ilişkin göreneksel saplantıdan onu azat etmesi oldu. O dönemde henüz tek tük rastlanan seyyahlar bir çeşit eğlence olarak görüldükleri, bu yüzden de armağanlarla ve misafirperverlikle ödüllendirdiklerinden seyahatlerini finanse etmesi için yoluna devam etmesi yetmişti. İbn Battuta gezginlik yaparak memleketinde kendisini bekleyenden daha ilgi çekici bir hayat yaşayabileceğini keşfetmişti. Zaten istediği de buydu. Buna karşılık onun kadar şöhretli olmayan başka bazı seyyahlar daha derin bir özgürleşme uğruna seyahat etmişlerdir. Shakespeare seyyahları muhalif kimseler olarak görmekte, onların kökene duyulan bağlılıklara yüreklerini kapatmış, kendilerini böyle yarattığı için neredeyse Tanrı'ya kafa tutan insanlar olduklarını söylemekte haklıydı. Çinli çağdaşı Tu Long ise varoluşun sıradanlığına karşı çıkmanın insanı nereye götürebileceği üzerine bir hikaye yazmıştı. Ming Liao Tuzu'nun seyahatleri, riyakarlıktan ve söylemek istediğimiz bunca şey varken birbirimizle rahatça konuşamamaktan bıkıp usanan, bir yerimizi pire ısırsa ve derimiz kaşınsa elimizi uzatıp kaşıyamayacağımız kadar dar bir kafese kapatılmış bir maymun gibi hisseden, mülk edinme merakından ve kaybetme korkusundan ölesiye sıkılan bir adamın hikayesidir. Ming Liao Tuzu böylece yüreğini serbest bırakma ve iradesini özgürleştirme umuduyla kayıtsızlık ülkesine doğru yola koyulur. Yanına yalnız 100 akçe almıştır ve herhangi bir bağış vesilesiyle varlığı bu tutarın üstüne çıktığında fazlasını yoksullara dağıtmaktadır. Çünkü onun için seyyahlık, normal hayattan, servetten, kudretten ve bu dünyanın insanı kolayca içine çekip yutan her türlü şaşasından ve gelecek endişesinden kaçış demektir. Başına bir bela gelirse ya ölecektir ya da kalacak ama hayatta olduğu sürece yolculuğunu sürdürecektir. Ming Liao Tuzu'nun amacı, zihnini hayatın trajedisine bağışıklık kazanacak şekilde eğitmekti. Doğayla hasbihal etmek, her bitkiyi ve böceği gönlünce inceleyebilmek, bütün bir günü çiçeklerin dişi organlarını sayarak geçirmekle yetinmekti. Onun kardeş ruhları insanlar değil, bitkiler ve hayvanlardı. Onların yanında kendini yalnız hissetmiyordu. Hakiki bir iç huzura kavuştuğuna ikna olduğu gün, bir daha hiç yola düşmemeye hazır olduğuna karar vermişti. Artık ülkesine dönüp kendisine bir kulübe yapabilirdi. Grup halinde seyahat etmek, insanların ziyaret ettikleri ülkeler kadar yol arkadaşlarını da keşfetmelerinin bir yolu olmuştur. Danimarka Kralı'nın görevlendirilmesiyle 1761-1767 yılları arasında Arabistan'a seyahat eden ilk Avrupa heyeti, sadece yaptığı coğrafi keşiflerden ötürü değil, ruhi bağımsızlaşmanın insanları nasıl değiştirdiğinin dramatik bir göstergesi olduğu için de önemliydi. Heyet üyelerinin birbirlerine katlanmakta o kadar güçlük çekmelerinin tek nedeni, heyetin Danimarkalı, İsviçreli ve Alman bilim adamlarından kurulu karma bir yapı göstermesi değildi. Heyetin lideri, botanikçi Peter Forskal, her türlü tehlikeden, engelden ve yoksunluktan nefret ediyordu. Ama onun asıl yetersizlikleri kavgacılığından, inatçılık ve asabiliğinden kaynaklanmaktaydı. Forskal, yurttaş özgürlükleri üzerine bir tez yazmış, sınırsız ifade özgürlüğünü savunmuş ve insani özgürlüğe yönelik yegane tehlikenin mevkileri, nüfuzları veya servetleri sayesinde ülkelerinde fazlasıyla kudret kazananlardan kaynaklandığını ileri sürmüştü. Uppsala Üniversitesi bu tezi yayınlanmasını yasakladı. Forskal bu yasağa aldırış etmeyerek tezini yayınladığı gibi öğrencilerini de dağıttı ve İsviçre'de sansür yasalarının feshedildiği 1766'ya kadar mücadelesini sürdürdü. Sonraları gençlik kültürü olarak anılacak bir hareketin öncüleri arasında yer aldı ve gençliğe özgü taşkınlığın kendi haline bırakılması gerektiğini savundu. Heyete katılmak için tüm üyelerin eşit sayılması ve kendisinin profesörlüğe yükseltilmesi, henüz 27 yaşındaydı, koşullarını öne sürmüş, ayrıca dönüşünde kendisine istediği ülkede kullanabileceği hatırı sayılır bir aylık bağlanmasını talep etmişti. Çünkü büyük ihtimalle Danimarka'da da olduğu gibi İsviçre'deki son derece sınırlı düşünce ve ifade özgürlüğüne teslim olmaya niyetim yok. Bütün koşulları kabul edilmiş ve Forskal yola çıkmadan önce bir portresini yaptırmıştı. Bu heyet her ne kadar bilim dünyasını bilinmeyen bitkiler, haritalar ve her türlü bilgiyle dolu bir yığın sandıkla ödüllendirdiyse de heyeti oluşturan kaşifler birbirlerine katlanmanın yolunu keşfedemediler. Kültürlü bir adam olan ve yolunun üstündeki her Fransız diplomatla Voltaire'in düşünceleri ve hayatı gibi konular üzerine kibar kibar konuşmak üzere randevular ayarlayan antropolog von Hafen, meslektaşlarından korunmak için kendisini iki bölüyü ortadan kaldırmaya yetecek kadar arsenikle teçhiz etmişti. Heyetin gönderdiği raporda büyük tehlike içinde bulundukları bildiriliyordu. Arabistan'da düşmanlıkla karşılandıkları için değil, birbirlerine ölüm tehditleri savurdukları için. Kopenhag'da geziyi düzenleyen kraliyet görevlisi kanımca diye cevap vermişti. İnsanların birbirleriyle barış, anlayış ve uyum içinde yaşamasından daha kolay bir şey yoktur. Tek yapılması gereken bunu önleyebilecek peşin hükümleri kafamızdan silip atmak ve aklın sesine kulak vermektir. Bu tavsiye iyiydi, hoştu ama yemeğin içindeki kumlara, kirli içme suyuna ve rahat rahat yemek yemesine izin vermeyen, araştırmalarına köstek olan ve Musa'nın ayak izlerini takip etmesine engel olmakta kararlı görünen Araplara kafasını takmışken von Hafen nasıl aklının sesini dinleyecekti? Heyet doktoru yaşlı ve yorgun şeyhlere afrodizyak dağıtarak kendine arkadaşlar buluyordu. Ama tıbbi becerileri biri dışında heyetteki tüm bilim adamlarının hastalıklara yenik düşmesini önlemeye yetmeyecekti. Hayatta kalmayı başaran Carson Niebuhr grubun tek mütevazı üyesiydi. Profesörlük ünvanını reddetmişti ve yolculuk boyunca asla hırçınlık krizi geçirmedi. Felsefe ve şiir hiç umurunda olmadığından en büyük zevki gördüğü şeyleri kayda geçirmek ve ölçüp biçmekti. Geçtikleri her şehrin haritasını yapmış, 5 cilt dolusu ruhsuz bilgi toplamıştı. Tu Lung'un kahramanı gibi onun da dünyanın bağışlayacağı payelerde gözü yoktu. Heyete katılmak için talep ettiği tek karşılık Danimarka'nın ücra bataklık bölgelerinde bir köyde encümen katipliğine atanmaktı. Fransız akademisi tarafından harici üyeliğe seçilmişti ama şöhretin keyfini sürmeye yanaşmamış ve Paris'i ziyaret etmekten kaçınmıştı. Niebuhr'un bu deneyimden çıkardığı sonuç şuydu. Eğer kendimizi soğuğa karşı daha iyi koruyabilseydik ve en başından beri şark adetlerine uyum sağlamak için daha fazla çaba harcasaydık, grup üyeleri birbirlerine biraz daha fazla güvenebilseydi, şüpheleri ve kavgalarıyla bütün yolculuğu bu kadar gerginliğe boğmasalardı, belki hepimizin sağ salim Avrupa'ya dönmüş olurduk. Kendi macerasından çok daha fazlasına karşılık düşen bir sonuçtu bu. Yerel adetlere göre yaşamak. İşin sırrı bu mudur? Bu yolcuların çoğu Arapça bilmiyordu. Peki yabancı dilleri öğrenmek başka türlü bir seyahate giden bir yol olmuş olabilir miydi? Bu sorunun cevabını gelmiş geçmiş en yetenekli dil bilimcilerden biri olan Sir Richard Burton'ın 1821-1890 hayatında bulabiliriz. Burton, lehçeler hariç 25 lehçeleri de sayarsak 40 dili ana dili kadar kusursuz konuşabiliyordu. Bir dilde akıcılık kazanması için 2 ya da 3 ay yetiyordu. Uzmanlara göre yalnız 2 dilde zayıftı. Rusça'da bunun nedeni anlaşılamamıştı, bir de ses olarak sinir bozucu bulduğu Almanca'da. Burton, bir insanın zihnine hitap etmenin en etkili yolunun onunla kendi yerel ağzıyla konuşmak olduğuna inanıyordu. Bu yüzden Oxford'daki üniversite yıllarında felaket bir öğrenci olmuştu. Çünkü bir dili konuşulduğu biçimiyle öğrenmekten hoşlanıyordu. Hocalarına Latince telaffuzlarının gülünç olduğunu söylemişti. Nitekim öyleydi de. Çünkü reform sonrasında icat edilmiş yapay bir Latince konuşuyorlardı. Böylece üniversitede kalmak gibi talihsiz bir akıbete uğramaktan kurtularak ve yeteneğini bilgiden daha şaşırtıcı bir şeyin peşinde değerlendirme fırsatına kavuştu. İnsanın daha meslek hayatının başındayken hayal kırıklıklarına uğramayı beklemeden Burton'un yaptığı gibi kendisinin bir serseri olduğunu keşfetmesi mutlaka yıkıcı sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu beyanın nedeni Burton'un güya 14. Louis'nin İrlanda'ya gönderilerek uzaklaştırılmış piçlerinden birinin soyundan gelmekte oluşu veya ne kendilerinin ne de oğullarının hayatına anlam kazandırmayı becerebilmiş varlıklı bir ana babaya sahip olması değildi. Ailesi Burton'u İngiltere'de değil, hipokondriyak eğilimlerinin tadını doyasıya çıkardıkları Tours'ta yetiştirmişti. İngiliz toplumunu hiçbir zaman tam olarak anlayamadık diye yazmıştı Burton, bir parça kasılarak. Ne de İngiliz toplumu bizi anlayabildi. Demek ki o, seyyah olmak için doğmuştu. Seyahat galibiyettir gibi vecizelerle kendini buna inandırmaya çalıştı. Ne var ki Burton, kendi kendine yeten biri değildi. Onu alkışlayacak bir kalabalığa ihtiyacı vardı.